Ayrım 12. Ya gittiğimiz yerlerde bu kadar kalabalığı misafir etmek istemezlerse? Etmez olurlar mı? Bizden sonra afşar topraklarına geçiyorsunuz. Onlar da çok konuksever ve cana yakın insanlardır. Eğer istersen ben de afşar beyi Duran Ali'ye bir mektup yazarım. O da başkasına yazar. Hatta size Fekke'ye kadar öncülük eder. Adamlarını yanına katar. Onlar o dağları çok iyi bilirler. Siz yolların acemisisiniz. Oradan bir iki öncü kişi alırsanız işiniz kolaylaşır. Zira bundan sonra dağlar, ormanlar, zor yollar başlıyor. Gayet haklısınız hocam. Siz bize bir mektup yazın verin, biz de Duran Ali'ye götürelim. Onun obası Aslan Taş köyündedir. Buradan sabah çıkınca yatsı vakti ancak varırsınız. Size yolu bilen bir öncü atlı veririm. Irmaktan yükleri ve insanları nasıl geçireceğiz? Onu da mesele etmeyin. Bizim uşaklar ırmağın yavlan yerlerini bilirler. Biz her şeyi karşıya geçiririz. Allah razı olsun. İbiş Hoca'nın evi iki binadan oluşuyordu. Köyün tam ortasından geçen yolun alt tarafında ırmak yakınında iki katlı misafir ve cemaat odasından oluşan ilk bina, alt tarafı ahır samanlık, yolun üst tarafındaki ikinci binada ise kadınlar, çocuklar ve kadın misafirler kalırdı. Orası da iki katlı, geniş avluluydu. Hava kararmıştı. Oturdukları odanın dışında koyun, kuzu sesleri gelmeye başlamıştı. Benim küçük oğlan alı tarı otlatmaktan geçirmiş olmalı. Pencereyi açarak Mehmet'e bağırdı. Mehmet, Mehmet oğlum, burada misafirlerin atları var. Alı tarıları yukarıdaki acer ahıra götür. Tamam, duydum baba. Hocam, kaç oğlunuz var? Sorma evlat, sorma. Hayrola hocam, neden öyle konuştun? 3 oğlum vardı. Birini Yemen'e gönderdik, dönmedi. Şehit oldu haberini aldık. Öteki Doğu cephesinde. 3. ise geçen sene Çanakkale'de şehit oldu. Bu en küçük, sonradan oldu. Allah sonradan verdi. Daha 8 yaşında. Adı Mehmet. Onun da sizin de ömrünüz uzun olur inşallah. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ben de Amasyalıyım. Memleketime 3 yıldır gidemedim. Yaşlı anamı bırakıp geldim. Ne oldu, ne kaldı, yaşıyor mu bilemem. İyi ki de evlenmemişim. Yoksa bir de el kızına yol gözetecektim. İşte buna dua ediyorum. Bu milletin kaderidir yavrularım. Hep savaşmak. Ömrümüzün çoğu cephede geçirmek alın yazımız. Lakin böyle olmamalı. Hiç olmasa bizden sonraki nesiller savaş alanlarında daha az ölmeli diye düşünüyorum. Çare bulamıyorum. O kadar çok hasmımız var ki. Mehmet Alıta koyunları yukarı avludan geçirip acer ahıra sürdü. Evin üst katındaki odalardan gelen seslerden içeride kalabalık olduğunu anlamıştı. Misafirler aşağı odada otururlar, burada işleri ne diye düşündü. Acaba kadın misafir miydi? Kadından misafir olur mu? Olsa bile atları olmaz. Şaşırmıştı. Tam o sırada ablası Raziye'nin hızlı adımlarla merdivenlerden indiğini gördü. "Abla, abla, ne diyorsun, ne zaman geldin?" "Az önce geldim, alıtaları acer ahıra sürdüm." "Ne diyorsan çabuk de, misafirlere aş yetiştireceğiz." "Kim misafirlerimiz?"
"Gavurlar, gavur avvatları, çocukları."
"Doğru söyle kız, düğün neyin mi var evimizde?"
"Vallahi doğru söylüyorum.
Yürü sen de doğru yukarı çık. Ayağımın altında dolaşma. Benim işim var, gücüm var. Anam ile Ayşe de yukarıda. Misafir çocuklar da var. Toz ol."
Raziye hızlı adımlarla geçti gitti. Mehmet avluda kala kalmıştı. Yukarı çıkmaya korkuyor, çekiniyordu. Çünkü gavurlar hakkında çok kötü şeyler duymuştu. Neye benziyorlardı bilemiyordu. Bütün cesaretini toplayıp taş merdivenlerden yavaş yavaş yukarı çıktı. Kapıdan bakınca içeride sofra hazırlamakta olan anasını gördü.
"Ana, ben geldim."
"Aman aman, benim paşam gelmiş. Gel oğlum, gir içeri. Hatunlar, bu da benim oğlum Mehmet. Hadi yavrum, hoş geldin et misafirimize."
Mehmet diliyle dişinin arasında yavaşça hoş geldiniz diyebildi. Evin büyük odasına dört ayrı yere sofra hazırlanmıştı. Mehmet'i çocukların bulunduğu sofraya oturttular. Yanında kendinden biraz büyük bir erkek çocuğu vardı. Sarı yüzlü, değişik esvaplı, öndeki dişleri iri iri bir çocuk. Sofralarda oturanlara göz gezdirdi. Hepsi de anası, ablası gibiydi. Yalnız giyimleri, kuşamları farklıydı. Sofrada kendisiyle birlikte yemek bekleyen çocuklara baktı. Hepsi yorgun gözlerle kendisini süzüyordu. Altı çocuk oturuyordu. Bir tek kardeşi Ayşe gülüyor, gülümsüyordu. Onun gözleri cin gibiydi. Bunlar gavur muydu acaba? Yok canım, hepsi kendileri gibi görünüyordu. Yoksa yemek yerler miydi, sofraya otururlar mıydı? Gavurların çocukları olur mu? Olursa anaları nasıl olur? Onlar da ninni söyler, göynek dikerler miydi çocuklarına? Yok canım, gavur savaşta olur. Uzun boylu, tek dişli, kafası yukarı doğru uzun, ağzından salyalar akan, bulduğu her şeyi çiğ çiğ yiyen, bizi öldürmek isteyen, her şeyimizi elimizden alıp çocukları ırmağa, boyunlarına taş bağlayarak atıp öldüren kötü bir şey. Yok, yok, bunlar değil. Mehmet tam dalmışken Raziye içeri girdi.
"Kusura kalmayın misafirler, eksik kaçıkları komşulardan ancak tamamladım. Sizi de beklettim."
Çabucak sinirlerin üzerine çorbalar, yemekler konuldu. Ekmekler, kaşıklar dağıtıldı. Kaşıklar en son çocukların bulunduğu sofraya verildi. Çok acıkan çocuklar tahta kaşıkları kapıştılar. Mehmet bir kaşık kapabilmişti. Tam çorbaya saldıracaktı ki yanındaki erkek çocuğun kaşık alamadığını gördü. Çocuk sofrasına kaşık yetmemiş, bir tane eksik kalmıştı. Mehmet sarı çocuğa kaşığı uzattı.
"Al, sen ye."
"Olmaz, sen ye."
"Ben zaten çok acıkmadım, al, al."
"Olsun, o senin kaşığın."
"Al, sen misafirsin."
"Öyleyse değişelim,
Bir sen al, bir ben. Tamam. İkisine düşen tek kaşığı ortaklaşa kullanmaya başladılar. Çorbadan bir defa alan ötekine veriyor, o aldıktan sonra ötekine. Çorbalar, yemekler, üzerine karpuz, üzüm yenilmiş karınları iyice doyurmuştu. Karınları doyar doymaz uyuklamaya başlayan birkaç çocuğu anaları götürüp odalara yatırmışlardı. Sofralar toplandı, ortalık temizlendi, erkekler tarafının boşalan kapları, kacakları da yukarı getirildi. Mehmet bir ara anasının dışarıya, sekiye çıktığını gördü. Hemen o da dışarı fırlayıp telaşla sordu. Ana, ana kim bunlar?
Misafirlerimiz oğlum.
Ablam gavur olduklarını söylüyor.
Şaka yapmış, seni kandırmış.
Yemin etti amma.
Dellenme oğlum.
Şaka yapmış. Bak içeride senin gibi bir çocuk var. Git onunla arkadaşlık et.
Gavur olup olmadıklarını soracağım amma.
Sakın ha, edepsizlenme.
Demek ki gavur avratları, gavur dölleri. Hoca babam niye bunları evimize aldı?
Evimize gelen kim olursa olsun misafirimizdir.
Niyeymiş? Her zaman Rukiye hala namazdan sonra Allah'ım gavurun yüzünü yüzüme gösterme. Biz onların şerrinden uzak tut diye dua etmiyor mu?
Onlar gerçek gavurlar. Bunların ise sadece dinleri başka. Biz Müslimiz, onlar gayrimüslim.
Gayrimüslim ne demek?
Amma meraklandın ha. Hadi içeri.
Mehmet isteksiz bir şekilde içeri girip sarı çocuğun yanına oturdu. Kaçamak bakışlarla birbirlerini inceliyorlardı.
Senin adın ne?
Arsin. Ya seninki?
Benim adım Mehmet.
Arsin hiç böyle bir ad duymamıştı. Bildiği arkadaşlarından hiçbirinin böyle bir adı yoktu. Ona adını kim koymuştu acaba?
İbiş Hoca misafir askerlere Everek'te olup bitenleri soruyor, onlar da gördüklerini, yaşadıklarını anlatıyorlardı. Maksudoğlu kapıyı dahi vurmadan telaşla içeri girdi.
Hocam, hocam!
Hayrola Maksudoğlu, ne bu telaş?
Bizdeki misafirlerden biri hastalandı. Ateşler içinde yatıyor.
Deme yahu, hemen Sıhhiye Ahmet'e haber verelim. Sen hemen Sıhhiye'yi al getir. Ben de sizin eve gidiyorum.
İbiş Hoca ile birlikte askerler de kalktılar, Maksudoğlu'nun evine gittiler. Sıhhiye Ahmet geldi, dalgın yatmakta olan adamı kontrol etti. 45 yaşlarında, orta boylu, zayıf, saçları hafif ağarmış olan adamın yüzü sapsarı kesilmiş, ateşler içinde yanıyor, baygın yatıyordu.
Sıhhiye Ahmet, hocam, bura çok havasız. İsterseniz senin odaya götürüp orada bakalım. Orada daha rahat olur.
Tamam, hemen götürelim.
Adamı iyice kilime sardılar. Güçlü kuvvetli askerlerden birinin sırtına kaldırıp hocanın evine götürdüler. Yatak yapıp misafir odasının yan tarafındaki küçük odaya yatırdılar. Sıhhiye Ahmet hastayı iyice kontrol etti.
Pek bilemiyorum ama çok fena üşütmüş olmalı. Hatta saplıcana tutulmuş da olabilir. Ben eve gidip ilaç hazırlayayım. Çabuk ol Ahmet.
Ahmet evine gitti. Ötekiler hastanın başında beklemeye başladılar.
Biraz sonra Sıhhiye elinde tas, içinde bir sıvı ve patateslerle döndü. Baygın adamın başını kaldırıp hazırlanan ilaçtan zoraki de olsa ağzına döktüler. Dilimlenen patatesleri bir bezle alnına bağladılar. İbiş Hoca, "İyi olur mu Ahmet?"
"Bilemem, Allah bilir."
"Ahmet, sana zahmet, git bir sor bakalım, kafilede kimi kimsesi var mı? Varsa buraya gelsinler."
"Tamam hocam, hemen araştırırım."
Hastalanan adam marangoz Gazer'di. Arsi'nin babasıydı. Kafilede karısı Nana, kızı Helen ve kayınbiraderi Agop bulunmaktaydı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan yakınları hasta yatağındaki Gazer'in başında doluştular. Karısı Nana ağlamaya, başucunda dövünmeye başladı.
"Sana ne oldu yiğidim, sana ne oldu aslanım, biz sen olmadan ne yaparız, ne olur kendine gel, kalk ne olur."
"Madam, sakin ol, kendinde değil."
"Ben onsuz ne yapacağız hoca efendi?"
"Dur bakalım, kötüye yorma, hasta eden de iyileştirecek olan da Allah'tır, İnşallah bir şey olmaz."
"Gazerim, evimin direği."
Arsin ile kız kardeşi Helen birbirlerine sarılmış ağlıyorlardı. Dayıları Agop yaşlı gözlerle yatmakta olan Gazer'e bakıyordu. İbiş Hoca, "Agop efendi, çocukları ve madamı yerlerine gönder, hastayla ben ilgilenirim," dedi.
"Tamam hocam."
Nana ve çocuklar yukarı eve çıktılar. Agop, misafir kalmakta olduğu eve döndü. Yataklar hazırlandı, herkes yerine yattı. Arife ana Mehmet ile Nana oğlu Arsin, kızı Helin ile Raziye, kardeşi Ayşe ile aynı odada yatmaktaydılar. Arsin yorgunluk ve üzüntüsünün verdiği halsizlikle anasına sarılarak hemen uyumuştu. Nana'nın gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Gazer'e bir şey olursa ne yapacaklardı? Kim bakardı gurbet ellerde onlara? Çocuklarına kim sahip olurdu? Gece yarısı geçmiş, gözüne zerre uyku girmemişti. Utangaç ve çekingen bir şekilde yan tarafta uyumakta olan Arife'ye dokundu.
"Arife Hatun, Arife Hatun."
"Hayrola madam, bir şey mi diyorsun?"
"Gözüme bir türlü uyku girmiyor. Aşağı inip Gazer'in durumunu bir sorup öğrensek diyorum."
"Tamam, gidip soralım."
"Kusura kalmayasın, senin de uykini böldüm."
"Ziyanı yok." Giyindiler, aşağı indiler, yoldan geçip misafir odasının kapısını çaldılar. Kapı açılmadan içeriden İbiş Hoca'nın gür sesi duyuldu.
"Kim o?" "Biziz Hoca Efendi."
"Nana Hanım meraktan uyuyamaz. Kocasının durumunu merak eder, sorup öğrenmek ister."
"Merak etmeyin, ben başında bekliyorum. İyi olacak inşallah. Sizin de, benim de yapacağımız bir şey yok. Haydi gidin yatın şimdi. Sabah ola, hayrola."